ormandan çıkıp gelen bir hayvan gibi olmanın aptalca ama hoş bir hissi vardı. Sıvı gözlü, fırça tüylü, ağzı ve toynakları olan bir şeydi. Yere kanını akıtsanız sonbahar gibi kokacak olan boynuz ve kandan oluşan bir şeydi. Uzun süre ateşin sıcak çıtırtılarını dinleyerek durdu. Ateşi çevreleyen bir sessizlik vardı ve bu sessizlik adamların yüzlerindeydi. Zaman da oradaydı. Ağaçların altındaki bu paslanan yolun yanında durup, sanki şu açık hava ateşinin ortasına yerleştirilmiş gibi, dünyaya onun gözleriyle alt üst edebilecekmiş gibi, dünya şenlik ateşinin ortasına tutulmuş, tüm bu adamların şekillendirmekte olduğu bir parça çelikmiş gibi, bakmaya yetecek kadar zaman vardı. Farklı olan sadece ateş değildi, sessizlik de farklıydı. Montag, bütün dünya ile ilgili olan bu özel sessizliğe doğru yürüdü. Sonra sesler başladı. Konuşuyorlardı. Seslerin ne söylediğini duyamıyordu. Fakat sesler yavaşça alçalıp yükseliyor, dünyayı ters çevirip onu inceliyordu. Bu sesler toprağı, ağaçları, nehir boyunca gelen izin gerisinde kalan şehri çok iyi tanıyordu. Sesler her şeyi konuşuyordu ve konuşamayacakları bir şey yoktu. Seslerdeki merak ve hayretin sürekli alçalıp yükselmesinden, hareketliliğinden, sürekli canlılığından anlamıştı bunu. Sonra adamlardan biri başını kaldırıp, belki birinci veya belki de yedinci defa onu gördü ve bir ses Montag'a seslendi. "Tamam. Artık çıkabilirsin." Montag gölgelere doğru geri çekildi. "Çekinme," dedi ses. "Aramıza hoş geldin." Montag yavaşça ateşe doğru yürüdü. Orada koyu mavi, kaba pamuklu kumaştan pantolon, ceket ve koyu mavi elbiseler giymiş 5 yaşlı adam oturuyordu. Onlara ne diyeceğini bilmiyordu. Küçük grubun lideri gibi görünen adam, "Otur," dedi. "Biraz kahve al." Ufak katlanabilir bardağa doldurularak eline verilen koyu, üstünden buharlar çıkan karışıma baktı. Yavaşça içti ve kendisini ilgiyle izlediklerini fark etti. Dudakları haşlanmıştı. Fakat kahve iyiydi. Çevresindeki yüzler sakallıydı. Fakat sakallar temiz, düzgün ve elleri temizdi. Bir misafiri karşılamak ister gibi ayağa kalkmış, şimdi ise yeniden oturmuşlardı. Montag bir yudum aldı. "Teşekkür ederim," dedi. "Çok teşekkür ederim." "Hoş geldin Montag. Adım Granger." Montag'a içinde renksiz bir sıvı olan bir şişe uzattı. "Bunu da iç. Terinin kimyasal göstergesini değiştirir. Yarım saat sonra şu iki insan gibi kokacaksın. Tazı peşindeyken en iyisi şişeyi sonuna kadar yuvarla." Montag acı sıvıyı içti. "Tıpkı bir başak gibi kokacaksın. Ama önemsiz," dedi Granger. "Adımı biliyorsunuz," dedi Montag. Granger başıyla ateşin yanındaki portatif televizyonu gösterdi. "Kovalamayı izledik. Nehir boyunca güneye kaçacağını tahmin ettik. Ormanda sarhoş bir geyik gibi dolandığını duyunca her zaman yaptığımız gibi saklanmadık. Helikopterler tekrar şehre dönünce nehirde olacağını tahmin ettik. Orada tuhaf şeyler oluyor. Takip başka bir yerde devam ediyor." "Başka yerde mi?" "Bir bakalım." Granger portatif izleyiciyi çalıştırdı. Resim, ormanın içinde elden ele dolaştırılabilecek kadar ufalmış, renkli ve titrek bir karabasan gibiydi. Bir ses bağırdı. "Takip, şehrin kuzeyinde devam etmekte. Polis helikopterleri 87. Cadde ve Elm Grove Park üzerinde toplanıyor." Granger başını salladı. "Sahtekarlık yapıyorlar. Onları nehir kıyısında atlattın. Bunu kabul edemezler. Fakat seyircilerini ancak belli bir süre elde tutabileceklerini biliyorlar. Gösterinin çarpıcı bir şekilde bitmesi gerek. Çabucak. Eğer o lanet nehri aramaya kalksalar bütün gece sürerdi. Bu nedenle bir günah keçisi bulmaları gerekiyor ki gösteri etkili bir şekilde sona ersin. Seyret. 5 dakika içinde Montag'ı yakalayacaklar. Fakat nasıl? Seyret. Süzülen helikopterin altındaki kamera şimdi boş bir sokağa çevrilmişti. Gördün mü? Diye Granger fısıldadı. O sen olacaksın. Kameramızın nasıl yaklaşmakta olduğunu görüyor musun? Sahneyi kurmak, heyecan yaratmak için uzak çekim. Şimdi yürüyüşe çıkmış zavallının biri. Az rastlanan garip biri, polisin böyle adamları, uykusuzluğa benzer kim bilir hangi kahrolası nedenle dolaşmaya çıkan, böyle şaşkın ördekleri bilmediğini sanma. Şu ya da bu nedenle polis aylar, yıllar önceden onu listesine almıştır. Böyle bilgilerin ne zaman işe yarayacağı belli olmaz. Bugün ortaya çıkıyor ki aslında çok yararlılar. İnsanın aptal durumuna düşmesini önlüyorlar. Oh Tanrım, şuraya bak. Ateşin önündeki adamlar eğildiler. Ekranda bir adam köşeyi döndü. Birden mekanik tazı hızla görüntüye girdi. Helikopterler aşağı doğru bir düzine ışıktan sütun yollayarak adeta adamın çevresinde bir kafes oluşturdular. Ses bağırdı. İşte Montag, takip sona erdi. Elinde yanan bir sigara olan suçsuz adam şaşkın bir şekilde durdu. Ne olduğunu bilmeden tazıya baktı. Belki de hiç bilmemişti. Gökyüzüne ve öten sirenlere baktı. Kameralar ona doğru yaklaştı. Tazı inanılmaz güzellikte bir ritim ve zamanlamayla havaya fırladı. İğnesi dışarı çıktı. Sanki izleyicilerin her şeyi, kurbanın yüzündeki acı ifadeyi, boş sokağı, hedefine çarpacak bir kurşun gibi ilerleyen çelik hayvanı görebilmek için bir an havada asılı kaldı. Montag, kımıldama, dedi gökyüzünden bir ses. Kamera, tazıyla birlikte kurbanın üstüne çöktü. İkisi de onu aynı anda yakaladılar. Kurban, tazı ve kamera tarafından örümceğinkine benzer bir kavramayla sıkıca yakalanmıştı. Bağırdı, bağırdı, bağırdı. Ekran karardı. Sessizlik, karanlık. Montag sessizlikte haykırarak arkasını döndü. Sessizlik. Sonra adamlar ifadesiz yüzleriyle ateşe dönmüş otururlarken karanlık ekrandan bir ses. Arama bitti. Montag öldü. Topluma karşı işlenen bir suç cezalandırıldı, dedi. Karanlık. Şimdi sizi yarım saatliğine şafak sökmeden önce programı için Hotel Lüks'ün gökyüzü odasına götürüyoruz. İzleyeceğiniz program... Granger televizyonu kapadı. Adamın yüzünü yakından göstermediler. Dikkat ettin mi? En yakın arkadaşların bile onun sen olup olmadığını söyleyemez. İşin geri kalanını herkesin hayal gücüne bırakmak için yeterince hızlı davrandılar. Kahretsin, diye fısıldadı. Kahretsin. Montag bir şey söylemedi. Fakat şimdi gözleri siyah ekran üstüne odaklanmış biçimde geriye doğru bakıyor ve titriyordu. Granger, Montag'ın koluna dokundu. Ölüler diyarından aramıza hoş geldin. Montag başıyla onayladı. Granger devam etti. Belki de bizleri tanıyorsundur. Şimdi bu Fred Clement. Atom Mühendisliği Okulu'na dönmeden önceki yıllarda Cambridge'de Thomas Hardy kürsüsünün eski sahibi, diğeri UCLA'dan Dr. Simmons. Ortega Gasset'te bir uzman. Şuradaki Profesör West. artık eski bir bilim dalı olan ahlak üstüne yıllar önce Kolombiya Üniversitesi'nde epeyce çalışma yaptı. Diğeri muhterem Peder Padover. 30 yıl önce vaaz verirdi ve bir hafta içinde dinleyicilerini kaybetti. Artık bizimle dolaşıyor. Bana gelince, eldivendeki parmaklar, birey ve toplum arasındaki uyumlu ilişkiler adında bir kitap yazdım. Ve işte buradayım. Hoş geldin Montag. Ben size layık değilim, diye sonunda Montag yavaşça konuştu. Her zaman bir budalaydım. Biz buna alışkınız. Hepimiz doğru türden yanlışlar yaptık. Yoksa burada olmazdık. Ayrı bireyler halindeyken elimizdeki tek şey öfkeydi. Ben yıllar önce kitaplığımı yakmaya gelen bir itfaiyeciyi yumrukladım. O zamandan beri de kaçıyorum. Bize katılmak ister misin Montag? Evet. Bize önereceğin bir şey var mı? Hiçbir şey. Eklesiastes kitabının bir kısmı ve vahiyin küçük bir parçasının bende olduğunu sanıyordum. Ama şimdi o bile yok. Eklesiastes kitabı iyi olurdu. Neredeydi? Burada. Montag eliyle kafasına dokundu. Ah. Granger gülümsedi ve başını salladı. Yanlış bir şey mi var? Bu doğru değil mi? Doğrudan da öte, mükemmel. Granger pedere döndü. Eklesiastes kitabımız var mı? Bir tane. Youngstone'lu Harris adında bir adam. Montag. Granger, Montag'ın omzunu sıkıca kavradı. Dikkatli yürü, sağlığına dikkat et. Eğer Harris'e bir şey olursa, Eklesiastes kitabı sensin. Bir dakikada ne kadar önem kazandığını gördün mü? Ama unuttum. Hiçbir şey sonsuza kadar kaybolmaz. Geride kalanları açığa çıkarmanın yollarını biliyoruz. Fakat hatırlamaya çalıştım. Uğraşma. İhtiyacımız olduğu zaman gelecektir. Hepimizin fotoğrafik hafızası vardır. Fakat bütün bir ömrü gerçekten orada olan şeylerin nasıl önünü tıkayacağımızı öğrenmeye harcarız. Burada aramızda olan Simmons bu konu üstünde 20 yıldır çalışıyor. Ve artık bir kere okuduğumuz bir şeyi yeniden hatırlayabilmek için bir yöntemimiz var. Montag, bir gün Platon'un devletini okumak ister misin? Elbette. Ben Platon'un devletiyim. Marcus Aurelius'u okumak ister misin? Bay Simmons, Marcus'tur. Nasılsınız? Dedi Bay Simmons. Merhaba, dedi Montag. Şu günahkar politik kitap, Gulliver'in gezilerinin yazarı Jonathan Swift ile tanışmanı istiyorum. Şu diğer arkadaş da Charles Darwin ve şu da Schopenhauer ve şu Einstein. Ve burada dirseğimin dibinde olan da Bay Albert Schweitzer. Oldukça da iyi yürekli bir filozoftur. İşte hepimiz buradayız Montag. Aristofanes, Mahatma Gandhi, Gautama Buddha, Confucius, Thomas Law Peacock, Thomas Jefferson ve Bay Lincoln. İstediğini seç. Bizler ayrıca Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna'yız. Herkes sessizce güldü. Olamaz, dedi Montag. Ama öyle, diye Granger gülerek yanıtladı. Biz de kitap yaktık. Kitapları okuruz. Sonra bulunmalarından korkarak yakarız. Mikrofilme çekmek işe yaramıyor. Çünkü durmadan seyahat ediyoruz. Filmleri gömüp sonra dönmek istemiyoruz. Her zaman bulunmaları olasılığı var. En iyisi onları kimsenin şüphelenip bulamayacağı yaşlı kafalarda saklamak. Hepimiz tarih, edebiyat, uluslararası hukuk, Byron, Tom Paine, Machiavelli veya İsa'nın bölümleri ve parçalarıyız. Saat geç, savaş da başladı. Biz buradayız, şehir de orada. Her biri kendi renklerine bürünmüş. Ne düşünüyorsun Montag? İtfaiyecilerin evine kitap saklamak, sonra alarm yollamak gibi her şeyi kendi yoluma göre yapmakla bir kör gibi davrandığımı düşünüyorum. Yapman gerekeni yaptın. Bütün ülke çapında yapılabilse çok mükemmel bir şekilde işleyebilirdi. Fakat bizim yolumuzun daha basit ve iyi olduğunu sanıyoruz. Bütün arzumuz, ileride ihtiyaç duyacağımız bilgiyi dokunulmamış ve temiz bir şekilde saklamak. Yine de kimseyi tahrik etmek ve kızdırmak istemiyoruz. Çünkü eğer biz yok olursak bilgi de ölmüş olacak. Belki de sonsuza kadar. Hepimiz kendimize göre örnek vatandaşlarız. Eski yollardan gidiyor, geceleri tepelerde yatıyoruz ve şehir halkı buna ses çıkarmıyor. Ara sıra durdurulup aranıyoruz. Fakat suçlanacak hiçbir şeyimiz olmuyor. Örgüt çok esnek, gevşek ve kırılgan. Bazılarımız yüzlerine ve parmak izlerine plastik ameliyat yaptırdı. Şimdi çok korkunç bir işimiz var. Savaşın başlayıp en kısa sürede bitmesini bekliyoruz. Hoş değil, fakat biz o zaman kontrol altında olmuyoruz. Biz yabanda ağlayan tuhaf bir azınlığız. Savaş bittiği zaman belki bu dünyaya bir yararımız olur. Gerçekten o zaman dinleyeceklerine inanıyor musun? Eğer dinlemezlerse sadece beklememiz gerek. Kitapları ağızdan ağza çocuklarımıza aktarırız. Ve bundan sonra çocuklarımız da bekler ve başkalarına aktarırlar. Elbette bu şekilde birçoğu kaybolur. Fakat insanları dinlemeye zorlayamazsın. Kendiliklerinden ne olduğunu, neden dünyanın altlarından kaydığını merak ederek gelip dinlemeleri gerek. Bu çok süremez. Kaç kişisiniz? Yollarda, terk edilmiş demir yollarında binlerce. Bu gece serseriler dışarıda, kütüphaneler içeride. Önceleri planlanmamıştı. Her insanın hatırlamak istediği bir kitap vardı ve onu hatırladı. Sonra 20 yıllık bir dönem içinde birbirimizle karşılaştık, seyahat ederken gevşek bir şebeke kurduk ve bir plan hazırladık. Kendimize telkin etmemiz gereken en önemli şey bizim önemli olmadığımızdı. Bilgiçlik taslamamalı ve kendimizi dünyanın diğer insanlarından üstün görmemeliydik. Bizler kitaplar için şömizden başka bir şey değildik. Bunun dışında hiçbir anlamımız yoktu. Bazılarımız küçük şehirlerde yaşıyoruz. Tarot'un Walden'ının birinci bölümü Green River, ikinci bölümü Willow Farm, Maine'de yaşıyor. Bak, Maryland'de hiçbir bombanın düşmeyeceği sadece 27 kişinin yaşadığı bir kasaba var. Bu şehirde Bertrand Russell ismindeki adamın bütün denemeleri var. Bu kasabayı al eline. Neredeyse sayfalarını çevirebilirsin. Adam başına şu kadar sayfa düşer. Savaş sona erdi ve bir gün kitaplar yeniden yazılabileceği zaman insanlar teker teker çağrılarak bildiklerini söylemeleri istenecek ve onları bu kahrolası şeyi bir daha tekrarlamamız gerekecek. Bir sonraki karanlık çağa kadar yeniden yazılı olarak saklayacağız. Fakat insanlığın en harikulade şeyi bu. Hiçbir zaman her şeyi yeniden yapmasını engelleyecek kadar cesaretsizliğe veya iğrentiye kapılmaması. Çünkü yaptığı işin ne kadar önemli ve yapmaya değer olduğunu bilir. "Bu gece ne yapıyoruz?" diye sordu Montag. "Bekleyeceğiz," dedi Granger. "Ve her ihtimale karşı akarsu boyunca biraz ilerleyeceğiz." Ateşin üstüne toz ve toprak atmaya başladı. Diğer adamlar yardım ettiler. Montag da yardım etti. Ve orada, yabanda, adamların hepsi el birliğiyle ateşi söndürdüler. Yıldızların ışığı altında nehir kıyısında durdular. Montag su geçirmez saatinin ışıklı göstergesini gördü. 5. Sabahın 5'i. Tek bir saat içinde bir yıl geçmişti ve şafak nehrin karşı kıyısının ötesinde bekliyordu. "Neden bana güveniyorsunuz?" dedi Montag. Karanlıkta bir adam yaklaştı. "Sana bir bakmak bile yetiyor. Son zamanlarda kendini aynada hiç görmedin. Ayrıca şehir hiçbir zaman bizi aldırmadığından bizi bulmak için ayrıntılı bir takibe girişmez. Kafalarında şiirlerle dolaşan birkaç çatlaktan onlara zarar gelmez. Bunu onlar da biliyor. Biz de biliyoruz. Herkes biliyor. Nüfusun büyük kısmı Magna Carta ve anayasadan alıntılar yaparak dolaşmadıkça sorun yok. İtfaiyeciler her zaman için bunu kontrol etmeye yetiyorlar. Hayır, şehirler bizi rahatsız etmiyor. Sen de felaket gözüküyorsun. Nehir kıyısı boyunca güneye doğru ilerlediler. Montag adamların yüzlerini, ateş ışığı altında baktığı çizgili, yorgun, yaşlı yüzlerini görmeye, hatırlamaya çalıştı. Bir ışıltı, kararlılık, yarın için bir zafer pırıltısı arıyordu. Ama bunları göremedi. Belki de yüzlerinin taşıdıkları bilgiyle alevler içinde parıldayacağını ve içlerindeki ateşin etkisiyle fener gibi ışıyacağını ummuştu. Fakat bütün ışık kamp ateşinden gelmişti ve bu adamlar uzun nesiller boyunca kaçan, uzun araştırmaları boyunca araştırmaya devam eden, güzel şeylerin mahvolduğunu gören ve şimdi geç de olsa bir araya gelerek partinin sona ermesini ve lambaların patlamasını bekleyen diğerlerinden hiç de farklı görünmüyorlardı. Kafalarında taşıdıkları şeylerin gelecek şafakları daha saf bir ışıkla aydınlatabileceğinden emin değillerdi. Sadece sessiz gözlerinin arkasında dosyalamış oldukları kitaplara hiçbir şey olmayacağından emindiler. Kitaplar kesilmemiş sayfalarıyla, belki de bazıları temiz, bazılarıysa kirli parmaklarıyla onları almaya gelecek insanları bekleyeceklerdi. Montag yürürlerken bir surattan diğerine geçerek hepsini inceledi. İçlerinden biri, cildine bakarak bir kitap hakkında hüküm verme, dedi. Nehir boyunca giderken hepsi alçak sesle gülüştüler. Ortalığı çınlatan bir gürültüyle şehirden gelen jetler, onlar daha kafalarını kaldıramadan geçip gitmişlerdi. Montag nehir boyunca gerilerde kalmış olan şehre baktı. Artık çok hafif bir parıltı görülüyordu. "Karım orada," dedi. "Bunu duyduğuma üzüldüm," dedi Granger. "Gelecek birkaç gün şehirler pek güvenli olmayacak. Tuhaf. Onu özlemiyorum. Fazla bir şey hissetmiyor oluşum garip," dedi Montag. "Ölse bile az önce fark ettim ki üzüleceğimi sanmıyorum. Bu doğru değil. Bende bir bozukluk olmalı." "Dinle," dedi Granger. Onun kolunu tutup elleriyle geçmeleri için çalıları aralayarak birlikte yürürken. "Bir heykeltıraş olan büyük babam ben çocukken öldü. Ayrıca verebilecek çok fazla sevgisi olan çok iyi bir adamdı ve şehrimizin bir sürü gecekondu semtinin temizlenmesinde büyük yardımları olmuştu. Bize oyuncaklar da yapardı. Yaşarken milyonlarca şey yapmıştı. Elleri her zaman bir şeyler yapmakla meşgul olurdu. Ve öldüğü zaman birden onun için ağlamadığımı fakat yaptığı şeyler için ağladığımı fark ettim. Ağladım çünkü artık onları hiçbir zaman yapamayacak. Tahta parçalarını oyamayacak. Bize arka bahçede kumru ve güvercin yetiştirmede yardım edemeyecek. Her zaman yaptığı gibi keman çalamayacak ve şakalar yapamayacaktı. O bizim bir parçamızdı ve öldüğü zaman bütün hareketleri bir daha tekrarlanmamak üzere durdu ve öldü. O bir bireydi, önemli bir adamdı. Ölümünü bir türlü kabullenemedim. Sık sık o öldüğü için hangi harika oymacılık şaheserlerinin dünyaya gelemediğini, dünyanın ne çok şakadan mahrum kaldığını, ne kadar çok evcil güvercinin onun dokunuşlarından mahrum kaldığını düşündüm. O, dünyayı şekillendirmişti. Dünyaya bazı şeyler yapmıştı. Öldüğü gece dünya 10 milyon güzel şey kaybetmişti. Montag sessizlik içinde yürüdü. "Mili, Mili," diye fısıldadı. "Mili." "Ne dedin?" Karım, karım, zavallı Mili, zavallı Mili. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ellerini düşünüyorum. Fakat onları bir şey yaparken hatırlamıyorum. Ya yanlara bırakmış, ya kucağında, ya da bir sigara tutar durumdalar. Fakat hepsi bu kadar. Montag dönerek geriye baktı. Sen şehre ne verdin Montag? Küller. Diğerleri birbirine ne verdi? Hiçlik. Granger durup Montag'la geriye baktı. Büyük babam, herkes öldüğü zaman geride bir şey bırakmalı derdi. Bir çocuk, bir kitap, bir resim, bir ev. Yapmış olduğu bir duvar ya da bir çift ayakkabı. Ya da ekili bir bahçe. Ellerinin bir şekilde dokunduğu ve ruhunun öldüğün zaman gidebileceği bir şey. Öyle ki insanlar senin diktiğin ağaç ya da çiçeğe baktığı zaman seni orada görebilsinler. Ne yaptığın önemli değil derdi. Yeter ki sen ellerini onun üstünden çektiğin zaman, ona dokunduğun zamanki halini değiştiren bir şey yapmış olasın. Otları sadece biçen bir adamla gerçek bir bahçıvan arasındaki fark dokunuştadır derdi. Otları biçen bir adam orada hiç bulunmamış gibidir. Fakat bahçıvan ömür boyu oradadır. Granger elini oynattı. Büyük babam 50 yıl kadar önce bir kez bana ve iki roketlerinin filmlerini göstermişti. Hiç atom bombasının mantarını 200 mil yukarıdan gördün mü? Çevresindeki vahşi doğa ile birlikte bir toplu iğne başı kadardır. Büyük babam V2 roketlerinin filmini belki de bir düzine kere gösterdi ve bir gün şehirlerimizin açılarak daha fazla yeşillik, toprak ve kırsal alanı içine alınmasını ve böylece insanlara dünya üstünde bizlere çok küçük bir yer ayrıldığını ve bir gün kırların bize nefesini yollayarak veya üzerimize denizini göndererek o kadar büyük olmadığımızı bize kolayca anlatabileceğini hatırlatmasını umuyordu. Kırların ne kadar yakın olduğunu geceleri unuttuğumuz zaman derdi büyük babam. Onun ne kadar müthiş ve gerçek olduğunu unuttuğumuz için bir gün geri gelip bizleri alacaktır. Anlıyor musun? Granger Montag'a döndü. Büyük babam öleli yıllar oldu. Tanrı'nın yardımıyla kafamı açıp içine baksan, beynimin kıvrımlarında büyük sırtlar halinde onun parmak izlerini görebilirsin. Bana dokundu. Daha önce söylediğim gibi, o bir heykeltıraştı. Statiko adlı bir Romalı'dan nefret ederim, dedi bana. Gözlerini merakla doldur, dedi. Ve sanki 10 saniye sonra ölecekmişsin gibi yaşa. Dünyayı gör. Fabrikalarda yapılan veya parası ödenen herhangi bir rüyadan daha muhteşemdir. Garanti istemez. Güvenlik istemez. Böyle bir hayvan hiç olmamıştır. Eğer varsa bile bu yaşamını uykuyla geçiren, bütün gün boyunca bir ağaçta tepe aşağı asılı duran o koca tembelle bir akrabalığı olabilir. Onun canı cehenneme, derdi. Ağacı salla ve koca tembeli kıçının üstüne düşür. Bakın, diye haykırdı Montag. O anda savaş başladı ve bitti. Sonradan Montag'ın çevresindeki adamlar gerçekten bir şey gördüklerini söyleyemediler. Belki sadece ışığın parıltısı ve gökyüzündeki hareket. Belki bombaların orada 10 mil, 5 mil, 1 mil yukarıdaki jetlerden sadece bir anlık sürede, sanki tohum eken büyük bir elin serptiği tohum taneleri gibi müthiş bir hızla, ancak ani bir yavaşlamayla geride bıraktıkları uykulu şehrin üstüne inişi. Jetler bir kez hedeflerini görüp bombacılarını saatte 5000 mil hızla uyardıktan sonra bombardıman bütün hedef ve amaçlarıyla bitmiş ve sanki bir tırpanın fısıltısıyla savaş sona ermişti. Bir kez bombanın tetiği serbest bırakılınca her şey bitmişti. şimdi bütün tarih içinde bombalar çarpmadan önceki 3 saniyede düşman gemileri yabanıl bir ada yerlisinin görünmez oldukları için inanmayacağı kurşunlar gibi dünyanın çevresinin yarısını kat etmişlerdi. Yine de yürek birden parçalanmıştır. Gövde ayrı hareketlere bölünmüş, kan havaya fışkıracak kadar şaşkınlığa uğramıştır. Beyin değerli birkaç anıyı çarçur etmektedir ve şaşkınlık içinde ölür. Bu inanılmazdı. Sadece bir el kol hareketiydi. Montag uzaktaki şehrin üzerinde oynaşan demir yumruğu görebiliyordu. Bunu jetlerin çığlığının izleyeceğini, iş bittikten sonra "Yok edin, taş üstünde taş kalmasın, mahvedin, ölün" deneceğini de biliyordu. Montag bombaları zihni ve elleri umutsuzca yukarıya, onlara uzanarak bir an için havada tuttu. "Kaçın!" diye haykırdı Faber'e. "Clarisse, kaç!" dedi Mildred'a. "Oradan uzaklaş!" Fakat hatırladı. Clarisse ölmüştü. Faber ayrılmıştı. Öğleden sonra 5 otobüsüyle. Ülkenin derin vadilerinde bir yıkıntıdan diğerine gidiyordu. Yıkım henüz gelmemişti ama havadaydı. Ve insanların başarabileceği kadar kesindi. Otobüs otoyolda 50 metre daha gitmeden varış noktası anlamsızlaşacak ve ayrılma noktası da bir metropolden hurdalığa dönüşecekti. Ve Mildred, "Çık dışarı." "Kaç." Onu bir yerlerdeki otel odasında ve bombaların binanın bir metre, yarım metre, birkaç santim uzağında görüyordu. Onu büyük renk ve hareketlerin titreştiği ailenin kendisiyle konuştuğu, ailenin onunla gevezelik edip çene çalarak ona adını söyleyip gülümsediği, fakat artık otelin tepesine bir santimetre, yarım santimetre, çeyrek santimetre yaklaşmış olan bombalardan, hiç bahsetmediği duvarlara eğilmiş olarak görüyordu. Sanki duvarlara öyle eğilerek açlıkla bakmak, onun huzursuz uykusuzluğunun sırrını çözecekmiş gibi, Mildred, endişeli ve sinirli bir şekilde insanı saran renk yoğunluğunun parlak mutluluğuna dalmak, atlamak, düşmek ister gibiydi. İlk bomba düştü. Mildred, belki de, kim bilebilir, belki de o renk, ışık, konuşma ve sohbetleriyle büyük yayın istasyonları ilk yok olanlardı. Montag düşerken, aşağı inerken Millie'nin yüzüne karşı duvarların karardığını ve onun çığlık attığını, çünkü geriye kalan zamanın milyonda birlik parçasında kristal küre yerine bir aynada yansıyan kendi yüzünü ve o yüzün öylesine çılgınca boş bir yüz, yatak odasında bir başına, hiçbir şeye dokunmadan açlıktan ölen ve kendi kendini yiyen bir yüz olduğunu gördüğünü ve sonunda kendi yüzünü tanıyıp başını kaldırıp çabucak tavana baktığını ve tavanın otelin bütün yapısıyla birlikte bir patlamayla üzerine indiğini, onu da binlerce ton tuğla, metal alçı ve tahtanın yanına katıp aşağıdaki kovanlarda olan patlamanın kendi mantıksız tarzıyla onlardan kurtulacağı bodruma hızla inen insanlarla buluşturmak üzere taşıdığını gördü. Hissetti ya da hayalinde canlandırdı. Hatırlıyorum. Montag toprağa tutundu. Chicago'yu hatırlıyorum. Chicago uzun zaman önce. Millie ve ben. Orada tanışmıştık. Şimdi hatırlıyorum. Chicago, çok uzun zaman önce. Çarpışma, havayı şiddetle, nehir boyunca yuvarlayarak, adamların ard arda dizilmiş domino taşları gibi devrilmesine, suların fıskiye gibi fışkırarak savrulmasına, tozların havaya yükselmesine ve büyük bir rüzgar güneye ilerlerken ağaçların inlemesine neden oldu. Montag gözlerini kapatarak kendini yere ezercesine yapıştırdı. ve kendini ufaltmaya çalıştı. Gözlerini bir kere kırptı. O anda havada bombaların yerine şehri gördü. Birbirleriyle yer değiştirmişlerdi. Başka imkansız anlardan birinde şehir yeniden inşa edilmiş ve tanınmaz bir biçimde beklenen ve sarf edilen çabaların çok üstünde bir yükseklikte, insanların onu inşa ettiklerinden çok daha yüksek, sonunda gut hastalığından kurtulmuş olan parça parça beton ve demir kıvılcımlarıyla dimdik ve tersine dönmüş bir heyelan resmi gibi milyonlarca renk, milyonlarca tuhaflıkla pencere olması gereken yerde kapı, alt yerine üst, arka yerine yan biçimdeydi. Sonra şehir yuvarlanarak düştü ve öldü. Ölümünün sesi peşinden geldi. Montag orada uzanmış, gözleri çakıl taşına dönmüş, tozla da kaplanmış, ağzı ıslak bir çimentoya dönmüş, ince tozla kapalı bir halde, nefesi kesilir ve ağlarken bir daha düşündü. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Başka bir şey daha hatırlıyorum. Neydi? Evet, evet, Ecclesiastes ve Vahiy kitabının bir kısmı. O kitabın bir kısmı, bir kısmı. Çabuk, uçup gitmeden, şok azalmadan, rüzgar ölmeden. Ecclesiastes kitabı, burada. Kendine bunları sessizce söyledi ve titreyen dünyanın üstünde dümdüz yatarken onun kelimelerini defalarca tekrarladı. Zorlamadan mükemmelce geldiler. Ayrıca arada Denham'ın diş macunu yoktu. Sadece zihninde duran vaiz ve ona bakışı vardı. "Orada," dedi bir ses. Adamlar çimene bırakılmış balıklar gibi zorlukla nefes alıyorlardı. Dünyayı tıpkı bir çocuğun bildiği şeyleri ne kadar soğuk veya sıcak olduğuna aldırmadan, ne olmuş veya ne olacak olduğuna bakmadan tuttuğu gibi, parmakları toprağa pençelenmiş, hepsi birden kulaklarının patlamasını önlemek için, akıllarını kaybetmemek için bağırarak tutuyorlardı. Montag da onlarla birlikte, yüzlerini paralayıp, dudaklarını yırtan ve burunlarını kanatan rüzgarı protesto etmek için bağırıyordu. Montag büyük tozun yatışmasını ve büyük sessizliğin yavaş yavaş dünyanın üstüne çökmesini izledi. Yattığı yerde her bir toz zerreciğini, her bir ot parçasını gördüğünü ve dünyada o anda olan her çığlığı, bağırtıyı ve fısıltıyı duyduğunu sandı. Sessizlik, elenen tozla birlikte inerek çevrelerine bakabilmeleri ve bugünün gerçeğini yavaş yavaş kavrayabilmeleri için onlara gerekli süreyi verdi. Montag nehre baktı. Nehir boyunca gideceğiz. Eski demir yolu hatlarına baktı. Ya da bu yönden gideceğiz. Belki de ana yollarda ilerleyeceğiz. Ve şimdi bir şeyleri içimize sindirecek vaktimiz olacak. Bir gün içimize uzun bir süre için yerleştikten sonra ellerimize ve ağızlarımıza gelecek. İçlerinden çoğu belki yanlış, fakat yeteri kadar doğru olacak. Bugün yürümeye başlayarak dünyayı, dünyanın nasıl döndüğünü, nasıl konuştuğunu ve gerçekten nasıl göründüğünü göreceğiz. Şimdi her şeyi görmek istiyorum ve onların hiçbiri içime aldığımda benimle ilgili olmasalar da bir süre sonra İçimde birleşerek ben olacaklar. Şu dünyaya bak. Tanrım, Tanrım, şu benim dışımdaki, oradaki, yüzümün önünde duran dünyaya bak. Ona gerçekten dokunmanın tek yolu, onun sonunda ben olacağı yere, kana karışacağı, günde 1000 × 10.000 kez çarpacağı yere koymak. Onu öyle kavrayacağım ki hiçbir zaman kaçamayacak. Bir gün dünyaya sımsıkı sarılacağım. Artık parmağımı üstüne bastım. Bu sadece başlangıç. Rüzgar dindi. Diğer adamlar kalkarak ateşlerle, yiyeceklerle, adım adım, el ele, yapılacak günün zorunluluklarıyla karşılaşmaya hazır olmadıklarından bir süre daha uykunun sınırlarında yere serili kaldılar. Tozlu göz kapaklarını kırpıştırarak uzanmaya devam ettiler. Hızlı soluklarını duyabiliyordunuz. Sonra daha yavaş, daha ya. Montag doğrulup oturdu. Ancak daha fazla kımıldamadı. Diğer adamlar da aynısını yaptılar. Güneş siyah ufka belli belirsiz kırmızı bir parmak ucuyla dokunuyordu. Hava soğuktu ve yaklaşan yağmuru belirten bir kokusu vardı. Sessizce ellerini ayaklarını kontrol edip küfrederek, dişlerinin arasından küfrederek ve gözlerinden yaşlar akarak Granger ayağa kalktı. Ayaklarını sürüyerek ırmağın akıntısına bakmak için yürüdü. Uzun bir süre sonra dümdüz dedi. Şehir tıpkı bir kabartma tozu yığını gibi gitmiş. Uzun bir süre geçtikten sonra da acaba içlerinden kaçı geldiğini biliyordu. Kaçı hayretle karşıladı. Dünya üzerinde, düşündü Montag, başka kaç şehir öldü? Ülkemizde kaç tane? 100? 1000? Birisi bir kibrit yakarak cebinden çıkardığı bir kağıda dokundurdu ve onu biraz ot ve yaprağın altına soktu. Az sonra da hala ıslak olan ince dallar attı. Dallar cızırdadılar fakat sonunda tutuştular ve ateş sabahın erken saatlerinde güneş doğarken büyüdü. Nehrin yukarısını izlemekte olan adamlar ateşin çekimiyle yavaşça, ürkerek, söyleyecekleri bir şey olmadan geri döndüler. Eğilirlerken güneş enselerini renklendiriyordu. Granger içinde biraz domuz pastırması olan yağlı bir kağıdı açtı. Birer lokma yiyelim. Sonra sırtımızı dönüp akıntının ters yönünde ilerleriz. O tarafta bize ihtiyaçları olacak. Birisi bir tava çıkardı ve pastırmayı içine koyup ateşin üstüne kondu. Bir saniye sonra pastırma ateşin içinde oynayıp dans etmeye ve cızırdayarak sabah havasını kokusuyla doldurmaya başladı. Adamlar bu ayini sessizce izlediler. Granger ateşe baktı. Anka kuşu. Ne? İsa'dan önce Anka adı verilen lanet, saçma bir kuş vardı. Her birkaç yüzyılda bir odun yığını kurup kendisini yakardı. İnsanın ilk kuzeni o olmalı. Fakat her kendini yakışında küllerinden fışkırarak yeniden doğardı. Görünüşe göre sanki biz de defalarca aynı şeyi yapıyoruz. Fakat bizim Anka'nın hiç yapmadığı lanet bir şeyimiz daha var. Yaptığımız bu kahrolası saçmalığı biliyoruz. Binlerce yıldır yapmakta olduğumuz kahrolası lanet şeyleri biliyoruz. Bunları bildiğimiz için ve hep görebileceğimiz yerlerde oldukları için bir gün belki lanet ölüm ateşlerini yakarak kendimizi onun içine fırlatmaktan vazgeçeriz. Her nesilden birkaç kişiyi daha hatırlamaları için seçeriz. Artık akıntının tersine yürüyelim, dedi Granger. Bir şeyi kafanızdan çıkarmayın. Sizler önemli değilsiniz. Siz hiçbir şey değilsiniz. Bir gün taşıdığımız yük birine yardımcı olabilir. Fakat uzun süre önce elimizde kitaplar olduğu zaman bile onlardan çıkardığımız şeyleri kullanmadık. Ölülere sövmeye devam ettik. Bizden önce ölmüş zavallıların mezarlarına tükürmeye devam ettik. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki yıl bir sürü yalnız insanla karşılaşacağız. Bize ne yaptığımızı sordukları zaman onlara hatırladığımızı söyleyebilirsiniz. İşte uzun vadede kazançlı olacağımız nokta burası. Bir gün o kadar çok şey hatırlayacağız ki, tarihin en büyük buharlı kazı makinesini yaparak, bütün zamanların en büyük mezarını kazıp, savaşı içine ittikten sonra üstünü örteceğiz. Gelin artık. Öncelikle bir ayna fabrikası kurmaya ve gelecek yıl boyunca sadece ayna imal ederek onlara uzun uzun bakmaya gidiyoruz. Yemeği bitirip ateşi söndürdüler. Güneş tıpkı içine uzun bir fitil konmuş pembe bir lamba gibi günü aydınlatıyordu. Uçarak uzaklaşmış olan kuşlar şimdi geri gelerek ağaçlara yerleşmişlerdi. Montag yürümeye başladı. Az sonra diğerlerinin geride kaldığını fark etti. Şaşırmıştı ve yana çekilerek Granger'a yol vermek istedi. Fakat Granger ona bakarak devam etmesini işaret etti. Montag önde yürüdü. Nehre, gökyüzüne, önünde çiftliklerin bulunduğu yerlere, ambarların kuru otla dolduğu yere, insanların gece şehirden evlerine dönerken yürüdükleri yerlere doğru uzanan paslanmış demir yoluna baktı. Daha sonra bir ay, 6 ay ama kesinlikle 1 yıldan fazla olmamak kaydıyla buralarda yalnız başına insanlarla karşılaşıncaya kadar yine yürüyecekti. Fakat şimdi öğlene kadar sürecek uzun bir sabah yürüyüşü vardı. Adamlar sessizdiler. Çünkü her şeyin düşünülmesi gerekiyordu ve hatırlanacak çok şey vardı. Belki sabahın geç saatlerinde güneş yükselip onları ısıttıktan sonra konuşmaya başlayacak veya sadece hatırladıkları şeylerin içlerinde olduklarına emin olduktan sonra onları söyleyeceklerdi. Montag sözcüklerin harekete geçtiğini, yavaşça canlandığını duydu. Sıra ona geldiği zaman yolculuğu biraz daha kolaylaştırabilmek için ne söyleyebilir, böyle bir günde ne önerebilirdi? Her şeyin bir mevsimi vardı. Evet, yıkmanın bir zamanı ve yeniden yapmanın bir zamanı. Evet, susmanın bir zamanı ve konuşmanın bir zamanı. Evet, bu kadar. Fakat daha başka bir şey. Daha başka bir şey. Ve nehrin her iki kıyısında da dallarında 12 tür meyve bulunan ve her ay aynı meyveyi veren bir hayat ağacı vardı. Ve bu ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindi. Evet, diye Montag düşündü. Bunu öyle için saklayacağım. Öyle için. Şehre vardığımız zaman.